Podcast dinle.
Herkese merhabalar. Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Bugün Kadının Mahrem Öyküsü serimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Burak müsait olmadığı için bugün Müjdegül Hocamızı benim ağırlama görevim oldu. Müjdegül Hocamızı hemen konumuzu anlatmak üzere yayına alalım. Merhabalar hocam. Ay, hoş geldiniz.
Merhabayım.
Umarım nasılsınız?
Güzel bir yayın olur. İyiyim. Sen nasılsın Müşra'cığım?
Teşekkür ederim hocam. Ben de iyiyim. Bakalım hukuklu, heyecanla hukuklu. Bekliyoruz. Hukuklu hukuklu.
Nasıl gidiyor hukuklar?
Fena değil hocam işte. Yeni hukuklar geliyor. Bakıyoruz. Resmi gazeteyi takip ediyoruz. Siz nasılsınız hocam? Hastanelerde durumlar nasıl?
Hastanede bir iyi işte. Aman nasıl oluyor?
Herkes tamam. Hasta.
Şey okul açıldı ya, hepimiz gribiz evde. Biraz bizim de aynı şey. Düşük olabilir. Kusura bakmayınız.
Yo estağfurullah hocam. Saçınız çok güzel Demecek olmuş. Enerjinizi tamamlar.
O kadar kötüyüm ki azıcık kendime bakım yaptırdım.
Aa, iyi yapmışsınız hocam. Biz kadınlar için bu kuaför şeyleri çok güzel oluyor.
Evet. Evet.
Hocam peki o zaman bugünkü konumuz nedir? Tüp bebek nasıldır? Nasıl yapılır? Falan. Bize bir güzelce anlatırsınız diye tahmin ediyorum. Yine benim bu arada sorularım da olacak. Ama böyle genel bir başlayalım bakalım.
Şu an o zaman hemen kısaca bir tüp bebek nedir onu bir özetleyeyim. Hemen tabii. Girelim çünkü çok soru alabilirim, konuşabiliriz. Sorulardan gitmek daha iyi olabilir. Sıkıcı bir konuşma yapmak istemiyorum. Kabaca tüp bebek ne onu anlatalım. Bir kere tüp bebek lafını kim bulmuş onu bulamadım. Ama kim bulduysa yani çok güzel yapıştırmış. Terimleri. Slaytları mı vereceksin?
Aa, yok bir sizi büyüttük. Sizi büyütelim dedik. Slide'ı tamam. Hemen verelim mi yoksa?
Evet. Oradan bir anlatayım ben tüp bebek ne demek.
Peki.
Onu bir anlatayım kabaca. Ondan sonra devam edelim. Şimdi tüp bebek yöntemi şimdi üreme döngüsünü anlatmıştım kabaca. Şuradan masum görünüyor mu acaba?
Görünüyor hocam. Görünüyor. Yani ben görüyorum. Bakayım bir daha oynatın. Evet görüyorum.
Kadının yumurtalarında her ay bir tanesi seçiliyor, bir yumurta. Tüpten geçerken burada henüz bu tüp kısmındayken vajina yoluyla gelen spermler tercihen vajinanın içine gelmesi iyi oluyor spermin ulaşabilmesi için. Ama buralara da gelirse sperm buralardan yüzerek geçiyor. Rahimi geçiyor. Rahimden sonra tüp de o yumurtayı buluyor, dölleniyor. Döllenmiş olan yumurta rahmin içine düşüyor ve buraya yapışıyor ve gebelik oluşuyor. Bu şekilde gebelik fizyolojisi. Üreme hücrelerinin yumurta ve spermin keşfedilmesinden, mikrobiyolojik olarak keşfedilmesinden sonra üremenin nasıl olduğu daha iyi anlaşılıyor. İşte 1900'lü yılların başlarında. Ve buna dair çeşitli çalışmalar, nasıl daha sağlıklı bir üreme olabilir? Çocuğu olmayan bir kadında engelli olabilir. En çok da şu tüplerin tıkalı olması, geçirilen enfeksiyonlardan dolayı şu tüplerin uç kısımlarının yapışık olması ya da tüplerin tıkalı olması nedeniyle yumurtanın, döllenmiş olan yumurtanın rahme gelememesi söz konusu oluyor. Ve yumurtayı buradan alalım tüpe. Adamın da spermini alalım. Onu almak kolay zaten tüpe. Bunların ikisini bir petri kabında yumurtanın üstüne spermi dökelim. Bunlar döllensin. Döllenmiş olan yumurtayı da biz enjektörle buradan rahmin içine verelim diye bir düşünce oluyor. İşte buna tüp bebek deniyor.
Buna tüp her şey tüpte deniyor. Başladığı için demek ki tüp bebek ismi.
Aslında yani yok deney tüpünün içinde oluşmuş gebelik anlamında sanırım tüp bebek demişler. Türkçe'ye bunu kazandırırken 1990'larda bu şekilde geliyor bizim kültürümüze. Şimdi aslında tarihçesinde buraya Gregory Pincus'un resmini koydum. Geçen yani bir aya yaklaştı doğum kontrol haplarını konuşurken Pincus'tan bahsetmiştim ben. Pincus aslında hani hormonları kadın üreme döngüsüyle ilgili çalışıyor ama tavşanlarda tüp bebek denemesi yapıyor. Tüp bebek İngilizcesi orijinal adı in vitro fertilizasyon demektir. Yanlış yazmışım bunu. Fertilizasyon buraya bir i koyacağım. In vitro fertilizasyon. In vivo canlıda demek, in vitro yapay demek. Yani tüpte yapay olarak. Yapay olarak döllenmesi, gebeliğin yapay olarak elde edilmesi. Bunu ilk defa Gregory Pincus 1934 yılında tavşanlarda deniyor. 1959 yılında ilk defa bir tavşan tüp bebek yavrusu doğuyor. Hem de doğurgan. Yani bir yavru elde etmek marifet değil. O yavrunun da kendi kendine üreyebilir olması söz konusu. İlk defa 1959 yılında doğurabilen, kendisi de doğurabilen bir tavşan yavrusu doğuyor ve bu bildiriliyor. İnsan çalışmaları başlatılıyor. Tabii beraberinde ciddi etik konular da geliyor. Hani Allah'ın vermediğini sen nasıl yaparsın yapay olarak soruları sorulurken. Bilim dünyası o dönemde hani bu etik şeyler, tartışmalar çok bilimin önüne alamıyor o dönemlerde. İlk defa 1973 yılında bir insan gebeliği elde ediliyor. Bu insan gebeliği henüz bebek kalp atışı duyulmadan, yani gelişmeden bebek rahim içerisinde düşük oluyor. Kimyasal abort diyoruz biz buna. Yani kanda gebelik tespit ediliyor ama düşükle sonuçlanıyor.
Rahme defa, tutunamıyor yani belki.
Evet, tutunuyor aslında ama düşüyor. Orada kimyasal abort dediğimiz bir şey bu. Yani kan testinde tespit ediliyor fakat ultrasonda ya da klinik olarak görünür bir gebelik oluşmuyor. Kan testi vermemiş olsa kadın hiç gebe olduğunu bilmeyecek. Ona biz kimyasal abort diyoruz. Hani kimyasal olarak tespit edilmiş gebelik anlamında. Klinik değil, kimyasal. Ondan sonra ama klinik olarak belirleşen ama sağlıklı bir gebelik olmayan bir dış gebelik ilk defa Patrick Steptoe ve Robert Edwards 1976'da raporluyorlar. İlk defa 1978'de de Louise Brown isminde bir in vitro fertilizasyon bebeği, tüpleri tıkalı olan bu hanım da Leslie Brown. Leslie Brown da yaklaşık bir 10 yıl önce kalp krizinden vefat etti babası ve annesi. 1978 yılında bu Louise Brown'u. Louise Brown da çocuk sahibi oldu bu arada, hani doğurgan bebek. O da haber oldu. Hepsi haber değerinde bunların. İlk defa 1978 yılında bu tüpleri tıkalı olan bu hanımın eşinin spermi, bu hanımın yumurtası tüpe alınmış bir şekilde yapay olarak döndürülüp rahme verilerek elde ediliyor bu gebelik ilk defa 1978'de. Ülkemize de 1980'lerde geliyor. Rahmetli Refik Çapanoğlu hocamız Ege Üniversitesi'nde ilk defa başarılı tüp bebeği uyguluyorlar. Ve sanırım isim babası da onlardır yani. Hani in vitro fertilizasyona tüp bebek demek. In vitro fertilizasyon... Yumurtayı aldın, tüpe koydun, adamın da spermini aldın, onun üstüne döktün, tüpte gebeliği elde ettin, zigotu, onu kadının rahmine yerleştirmek demek. In vitro fertilizasyon bu. Fakat kısırlık vakalarının çok büyük bir kısmını, neredeyse yarısına yakınını sperm sorunları, spermin hareket kusurları. Yani spermi alıp o yumurtanın üstüne döksen bile o sperm yumurtayı dönleyemiyor. Kısırlık vakalarının çok büyük bir kısmı bunlar. Spermin hareket, fonksiyon, yapı bozukluğu nedeniyle yumurtayı dölleyememesi. İşte o zaman bir yöntem geliştiriliyor, bir fikir. Bu yumurta bayağı mikroskopta görülecek kadar büyüklükte, bir milimetrenin onda biri kadar bir hücre görülüyor mikroskopta. Onu tutarız minik mikropipetlerle. Suction var burada, hava çekiyor diye çekiyor ve tutuyor yumurtayı. Bu sol tarafta görünen o şu. Yumurtayı tutan tüp. Yumurtayı tutuyoruz ve minicik ince bir mikropipetle yakaladığımız tek bir spermi onun sitoplazmasına enjekte etmek düşüncesi. İlk defa 1996'da da bu keşfediliyor ve artık günümüzde standart bir yöntem haline geliyor. Yani bütün tüp bebek toplanmış olan yumurtaların adamdan alınan spermin o yumurta hücresine enjekte edilmesi. Yani intrasitoplazmik sitoplazma içine sperm enjeksiyonu yöntemi keşfediliyor.
Bunun başarı ihtimali daha mı yüksek o halde?
Evet, evet. Yani ya çünkü adamdan spermi semeni aldın, o yumurtanın üstüne döktüğün zaman döllenmiyorlar. İşte biz bu döllenmiş olan yumurtada bir gün sonra bu görüntüyü görmeyi bekliyoruz. Buna iki pronükleos deniyor. Bunun birisi yumurtanın nükleosu, birisi spermin nükleosu ve bunlar kaynaşıyorlar, tek bir nükleos oluşturuyorlar.
Sonra da hızlıca çoğalmaya başlıyor değil mi?
Ondan sonra ertesi günde bunu görüyoruz, bu görüntüyü. İki blastomerli, birbirine eş, iki hücreli bir embriyo görüntüsü. Ondan sonra dört yumurta.
İkinin üzeri.
Blastomerli zigot görme aşaması. Ondan sonra sekiz. Bu giderek artıyor. On. Bu aşamada morula diyoruz. Ondan sonra bir boşluk oluşmaya başlıyor.
Vücut boşluğu.
Vücut dışı boşluğu. Aslında bebeği oluşturacak olan şu iç hücre kitlesi dediğimiz şurası. Buradan meydana geliyor. Embriyoloji anlatmayayım.
Tamam.
Çok sıkıntılı konudur. Bu aşamada bu beşinci gün, embriyonun beşinci günü. Bundan sonra şu zarı parçalanıyor ve bu iç hücre kitlesi buradan dışarıya doğru bütün şeyle beraber çıkmaya başlıyor. Ve bu çok yapışkan bir şeydir. rahme yapışıyor, tutunuyor, gebelik oluyor. İşte ondan sonra büyüyor. Bu iç hücre kitlesinden de bebek büyüyor. Tamam mı? Bakın burada görünüyor. Proniklo olsa aşaması, iki tane çekirdek. Sonra bu bölünmüş işte blastomer aşaması, 8 blastomerli aşama, 10 blastomer, buna morula diyoruz. Morula sonra blastokist aşamasına gelmiş. Ondan sonra bu blastokist zona perisüsleri yırtarak hatching deniyor buna, çatlamak. Hatch yumurtanın çatlaması anlamında. Çatlayarak bu iç hücre kitlesi çıkıp rahme yapışıyor, rahim duvarına.
Hocam. Tam şey bitmişken şunu sizin seste bir cızırtı olduğunu söylüyorlar ama mikrofonu çıkartsak acaba geçer mi? Geçmedi.
Hala mı var?
Şu an nasıl Buse? Ay bence cızırtı değil, bu bilgisayarınızın fanının sesi olabilir mi? Şu an iyi gibi demiş. Tamam, sorun değil o zaman. Şu anda iyi gibi dedi. Tamam, sorun yok o halde. Devam edelim. Sonra oradan o zarı yırttı.
Mikrofon cızırdıyor diye şu kablolu olanı şey yapmadım. Şu sabit olanı taktım ki ses çünkü çok rahatsız ediyor YouTube'da gerçekten.
Cızırtı var ama mikrofondan mı geliyor? Çözemedik. Bilmiyorum. Onu hiç takmasak nasıl olur? Özelden
kulaklığı çıkarayım. Bakalım. Tamam. Peki bir de böyle deneyelim. Şu an nasıl?
Bana iyi gibi ama.
İyi hadi bakalım. Biraz
sesim benim sesim. Şimdi benim sesim yankı yapmaya başladı. Bir daha deneyelim. Tamam geçti galiba. Şu anda yankı yok. Tamam hocam böyle bir de biraz da böyle devam edelim. Peki en sonunda o zarı yırttı ve rahime tutundu o yapışkan hücre yumağı.
Evet, o iç hücre kitlesi daha doğrusu o işte embriyo oluyor. Yaşayacak olan insan, büyüyecek olan insan. Rahme yapışıyor. O yapışma aşamasında incecik bir kanülle rahmin içine onu yerleştiriyoruz biz. Bir aşağıdan enjektör gibi incecik bir kanülle rahmin içine yerleştiriyoruz.
Yani o yırtılma gerçekleştikten sonra mı yerleştiriyorsunuz?
O tam o aşamada. Tam o aşamada.
O aşamanın yakalanması da tabii sizin uzmanlığınız artık.
Şimdi tüp bebek yöntemi bu. Kimlere tüp bebek yapıyoruz? Tüp bebek infertilite yani kısırlık tedavisi basamaklı bir tedavidir. Bir basamağı atlayıp öteki basamağa geçmeyiz. Tüp bebek yöntemi basamakların en sonuncusu. O yüzden infertil yani kısır bir çifti değerlendirirken önce aşılama dediğimiz o spermi adamdan alıp rahmin içine enjekte etme. Onu önce haplarla yapıyoruz, sonra iğnelerle yapıyoruz. Önce haplarla olan aşılama, IUI diyoruz buna. İntrauterin enjeksiyon, intrauterin sperm enjeksiyonu, IUI. IUI'yi önce haplarla yapıyoruz. Ondan sonra iğnelerle yumurta hücrelerini uyarıp daha fazla yumurta olmasını, daha fazla yumurta elde ederek daha fazla spermle buluşma şansı elde etmeye çalışıyoruz. Haplarla aşılama, iğnelerle aşılama, ondan sonra son aşama olarak tüp bebek öneriyoruz. Fakat bazı durumlarda tüp bebeği doğrudan öneriyoruz yapmayı.
Hangi
ama ben hep tüp bebek diyeceğim. Hani anlaşılması kolay olsun diye.
Tamam. Yani söylediğiniz en son teknik değil mi? Yumurtanın iç. Yani en son bir teknik söylediniz. Yumurtanın içine iğneyle enjekte edilen spermli olan
yani bu
tüp bebek yönteminden bahsedeceksiniz. Evet. Ben dinliyorum buradayım.
Evet. Şimdi eğer kadının yaşı 35'in üzerindeyse bir kere hani çocuk istiyoruz diye gelen bir çifti hemen değerlendirmeye almıyoruz gelir gelmez. Bir yıldır doğru bir şekilde hani usulüne uygun şekilde ilişki oluyor. Sperm vajinaya gidiyor. Buna rağmen olmuyor. Adetler düzenli bir şekilde ilişkiye giriyorlar. Buna rağmen çiftin bebeği olmuyorsa biz bunu değerlendirmeye alıyoruz. Şimdi 35 yaşın üzerinde bir kadın bir yıldır uğraşıyorum çocuğum olmuyor diyorsa hani genellikle eğer 35 yaşın üzerindeyse bunu tüp bebek denemesine alıyoruz. Zaten 40 yaşın üzerinde tüp bebek şansı giderek düşüyor. Yapılmaz değil, yapılabilir ama giderek düşüyor. Devlet ödemiyor yalnız. Hani 40'tan gün almış bir kadının tüp bebek tedavisini devlet ödemiyor.
40'a kadar olanların tamamını devlet mi karşılıyor yani hocam?
Tamamını değil. Belli bir yüzde ödüyor gene. Hastaların cebinden bir masraf çıkıyor. Fakat Tüp bebek tedavisi çok pahalı bir tedavi yöntemi. Her ay, yani her bir deneme için yaklaşık 10 bin liraya yakın masraf oluyor. Bunun bayağı bir kısmını devlet ödüyor. Ama resmi nikahı olması lazım çiftin. Resmi olarak evde olması lazım ve ortak bir çocukları olmaması lazım. Yani birinci çocuğumuz var, ikinci çocuğu, onu ödemiyor devlet. Ve iki sefer tüp bebek ödüyor devlet.
Defalarca kez denediklerini biliyorum, tanıdığım insanların. Yani iki sefer çok, bilmiyorum, ihtimali yüksek mi? Başarı oranı kaçtır iki sefer?
Yani en iyi merkezde bile %30-40'ı geçmez tüp bebeğin tutma ihtimali, gebelikle sonuçlanma ihtimali. Fakat 35 yaşından sonra giderek ihtimaller düşüyor. Yani 40'dan sonra %1-2'ler civarında kadar geriliyor tutma ihtimali. O yüzden bir kadın hayatında, bu kadının mahrem öyküsünde başından beri anlatmaya çalıştığım o. Yani çocuk planlamasını yapıyorsanız 35'ten önce bir düşünün, bununla ilgili planınız nedir? 35'ten önceki kararınıza göre gerekirse yumurta saklamak, yumurta dondurmak, yumurta toplamak ya da ne bileyim, hani bir doğurganlık bir şekilde olması. Yani kariyer planlamasında bir kadın çocuk planlamasını her zaman yapamaz. O biraz da kısmet işi ama üreme sağlığı uzmanı olarak, kadın doğum uzmanıyım ama ben bir üreme sağlığı uzmanıyım. Yani tüp bebek uzmanıyım. Bununla ilgili özel çalıştım. Bir üreme sağlığı uzmanı olarak mutlaka kadınların çocuk planlamalarını bir gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum. Niyetim, çabam o yani. Hani kulaklarına kar suyu kaçırmak kadınların. Hani 35'ten önce bununla ilgili bir planlama. Ay o, ben 37'yim hala daha kariyer yapıyorum. Olabilir. Tabii ki olabilir. Ama bir üreme sağlığı uzmanıyla bir görüşün bu arada. Hani yumurta rezervimize bir bakılsın. Ne kadar yumurta kalmış? Bunların hani gebelikle sonuçlanma ihtimali nedir? Üremenizi nasıl koruyabiliriz? Yani 35 yaşın üzerinde genelde tüp bebeğe yönleniyoruz biz açıkçası. Üreme sağlığı uzmanları olarak bir. İkincisi, en çok tüp bebek yapma nedenimiz dediğim gibi sperm bozuklukları. Spermde yapı ve hareket ve sayı bozuklukları bütün tüp bebek nedenlerinin yarısına yakınını oluşturuyor şu anda günümüzde. Üçüncüsü, aslında ilk tüp bebeğin tarihsel olarak yapılmaya başlanmasının nedeni tüplerin tıkalı olması. Yani bugün yaptığımız bütün tüp bebek çalışmalarının %20'sini oluşturuyordur. Hani ağırlıklı olarak sperm sayısı ve hani ileri yaş ve bir de açıklanamayan kısırlık dediğimiz bir durum var. Hiçbir sorun tespit edemiyoruz. Sperm yeterli sayıda, tüpler açık, yumurtlama oluyor fakat olmuyor. Açıklanamayan infertilite dediğimiz şey. Bugün günümüzde yapılan tüp bebek seanslarının %30'unu, neredeyse 1/3'ünü açıklanamayan kısırlık dediğimiz kısım oluşturuyor.
Şansa bak
ya. Yani açıklanamayan, çok uzağa gitme, açıklanamayan tüp bebek yapıyorsun, sonra kendiliğinden gebelik oluyor. Yani Allah'ın işi dediğimiz.
Bu bilmiyorum. Tüpleri bağlatan kadınların da bazen çocuğu oluyormuş ya.
Olabiliyor.
Yani çok düşük bir ihtimal de olsa gerçekten bazen de böyle şeyler olabiliyor demek ki.
Evet, işte bu enjektörle rahmin içine verdiği şey bebek aslında, zigot yani. Az önce gösterdiğim oblastokist aşamasındaki embriyoyu içeriye veriyoruz.
Hocam peki az önce söylediğiniz bu tüplerin kısalı, kapalı olmasından kaynaklı olan kısırlıkta tüplerin açılması için bir yol yok mu?
Yani, maalesef.
Orası öyle müdahale edilebilir bir yer değil yani.
Özür dilerim.
Orası müdahale edilebilir bir yer değil yani.
Çok yani. Değil. Tüp fonksiyonu çok titizlikle korunması gereken bir fonksiyon. Onun geri dönüşü çok zor. Müdahale de edersek dış gebelik ihtimalini arttırıyoruz. Rahimin iç haznesinin dışında olan gebeliklere biz dış gebelik diyoruz. Hani eğer gebelik mayiz, dedim ya, çok yapışkan bir şey o zigot. Hemen yapışıyor. Bulduğu yere yapışıyor. Bir tümör hücresi gibi. Hemen yapışıp orada besleniyor. Tüpe de yapışabilir. Tüpün dışında karın içi başka yerlerine de yapışabilir. Rahimin hemen giriş kısmına yapışabilir. Rahimin o kulaklarına doğru yapışabilir. Bunların hepsine biz dış gebelik diyoruz. Dış gebelik ihtimalini arttırıyor tüpe yapacağımız her türlü müdahale. O yüzden nispeten güvenli olduğunu bildiğimiz tüp bebek yöntemini tercih ediyoruz. Tüple ilgili bir sıkıntı varsa. Endometriozis diye bir hastalık var. Rahim içi dokusunun rahmin içinden başka bir yerde olması. Genellikle yumurtalarda oluyor. Karın içerisinde de olabiliyor. Rahim iç dokusu, rahimin dışında. endometrioma onun kistleşmiş haline, endometriozis o dokunun böyle yaygın yayılmış haline diyoruz. Endometriozis hastalığı. Endometriozis varsa da ağırlıklı olarak tüp bebeğe yönleniyoruz açıkçası.
Çünkü yumurta herhangi bir yerde yapışıp devam edebilir gelişmeye, değil mi? Ondan kaynaklı yani.
Nispeten. Bir de doğurganlığı azaltıyor işte. Endometriozisin yani bir sürü etkisi var doğurganlığı azaltıcı. O da o etkilerden biri. kadına ait, erkeğe ait ya da ortak faktörler diye özetlenir genellikle. Yarı yarıya, kadına ait ve erkeğe ait faktörler yarı yarıya. Her ikisinin de içinde açıklanamayan var. Tüp bebeği genellikle bir seferde yaptığımız zaman işte %30 civarında bir başarı şansı var. Her bir deneme şansı biraz arttırıyor yalnız. Çünkü her ay size doktorunuz işte şimdi günlük 125, 150, 170 neyse ünite bir ilaç yapıyor. O ilaç yumurtaları büyütüyor. Ve işte 6-7 gün, 8 gün, 10 gün neyse yapılıyor o ilaç. Yumurtalar belli büyüklüğe ulaşıyor. Her tüp bebek yaptığında üreme sağlığı uzmanı size yumurtanızın cevabını daha iyi öğreniyor. Ve tam ideal yumurtayı, tam ideal sayıda, ideal zamanda elde etmeyi daha iyi öğreniyor. O yüzden genellikle hani 3 sefer deniyorum olmuyor. 4. sefer yine deneyelim. 4 sefer denedim olmadı. 5. sefer yine deneyelim. Yani maddi tarafı var hani 10 binler gibi hani dile getirebileceğimiz fiyatlar ama tekrar tekrar yapma çabası tüp bebek uzmanlarının bundandır. Çünkü her seferinde bu sefer deyip hani o şansı deneriz. Fakat yaptığımızda en ideal şekilde o embriyoyu elde etsek bile hani tutma ihtimali %40'ı geçmiyor. O da yaş gençse. İleri yaşlarda giderek ihtimal düşüyor.
Hocam peki birisi daha yorumlarda da sormuş. En çok kaç kere denenebilir?
Literatürde 20-25 kere okudum. 25 kere denedim. 25. denemede canlı bebek elde eden bir çift okudum.
Yani bu çiftlerin isteğine ve yani sabrına, maddi imkanlarına
maddi
kalmış.
Maddi manevi gücüyle ilgili çiftin. Hani hem para hem de ruh. Çünkü her denemende bir umut. İğneler yapıyorsun. 15 gün boyunca iğne yapıyorsun. Yani kolay bir şey değil. Kendi kendine yapıyorsun zaten onları öğrenip istiyorsun. Göbeğinden yapıyorsun, kolundan yapıyorsun, kalçandan yapıyorsun. Bir sürü iğneleri var. Onların her birinin, ha onu hatırlattığı iyi oldu. Buse'nin şimdi söyleyeceğim onu. O iğnelerin her birinin saati var. Böyle bir çizelgeleri var. Ben kendim de hani tüp bebek tedavisi geçirmiş bir kadın olarak birkaç kere. Hem de bunu yapan bir uzman olarak oldukça karışık bir tedavi olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir çizelgesi var kağıtlarda. Koldan iğne saat 10'da. İşte göbekten iğne akşam saat 5'te falan. Böyle onu yazıp her seferinde yine buna rağmen karışıyor. Yani ben kendim uzman olduğum halde yanlış yaptığımı biliyorum iğneleri. Yani şimdi
peki,
bunu yapacağım. Şimdi
çatlatmayın falan. Bu iğneler ne hocam? Yani hormonlarla alakalı şeyler mi? Çünkü sanıyorum ki
iğneleri bunlar.
Ha tamam, kadının üstünde tabii.
Hani kadın döngüsünde her ay bir yumurta oluyor ya. Hı hı. Bebekte başarı şansını arttırmak için birden fazla yumurta elde edebilmek için ideali 10-15. 10-15 yumurta elde edebilmek için yumurtaları uyarıyoruz o iğnelerle.
Normalde her ay bir yumurta üretiyor kadın, evet, değil mi? Ve onu da zaten atıyor eğer döllenmezse.
Evet.
Tamam, ama bu tüp bebeği çalışan kişilerde bir ayın içerisinde birden fazla kez belki 5-10 tane yumurta üretilebilmesi için iğne vuruluyorlar.
Zaten üretiliyor o yumurtalar ama, aha, onların biri seçilip gerisini öldürüyor vücut. Biz o, hı, öldürmesin o yumurtaları diye onları da kurtarmak için, yani zaten o ay kohorta giren, kohort diyoruz onu. Bunu fizyoloji anlattığımız, yani sezon 1 bölüm 1'de anlatmış olabilirim. Hani her ay zaten o yumurtalar büyüyor, çoğalıyor. Onlara biz biraz dışarıdan iğneyle, o ilaçlarla destek oluyoruz. Biraz daha fazla büyüyüp o yumurtaları toplamaya çalışıyoruz. 15 yumurta elde etmeye çalışıyoruz. Ne kadar çok yumurta elde edersek o kadar çok ihtimalimiz artıyor işte. Az önce gösterdiğim o minnoş embriyolar o kadar fazla sayıda elde ediyor. Şimdi şu 300 ikiz meselesine gelelim.
Aha, öyle oluyor değil mi tüp bebeklerde? İkiz 300 olanlar çok oluyor yani, ben de duyuyorum. Bir de onu anlatırken bir de şunu da merak ediyorum hocam. Çocukların mesela şey seçiyorlar mı? Yok renkli gözlü, hı, olsun, yok bir, o, evet, muhabbet de var. Onu da merak, hı, ediyorum bu konuda.
Evet. Burada etik tartışmalar da var. Öjeni, hani seçilmiş insanlar vesaire. Cinsiyet seçimi. Çünkü bunlar hep, hı, ihtimal dahilinde olan şey. Şimdi az önce gösterdim ya, onu yine göstereyim. Şu
ekranınız gözükmüyor ama şimdi.
Ay, bir dakika. Ne yapmışım? Neyse, şimdi şey yapmayayım size. Şey gitti. Paylaşma ekranı gitti.
Aa.
Açmıyor. Neyse, şimdi az önce gösterdim. O embriyo işte sonuç olarak. O embriyo hani iç kitleden oluşuyor bebek diye söyledim ya.
Evet.
O embriyonun dış kitlesinden ya da o iç kitlesinden de alabilirsiniz. Bir tane hücre alıp o hücrenin genetiğini çalışarak o bebeğin hani cinsiyetini, genetik hastalık taşıyıp taşımadığını falan öğrenebiliyoruz. Buna PGT deniyor. Preimplantasyon genetik tanı. Yani döllenme yerleşme öncesi o embriyo rahme yerleşmeden önce o hücrelerden bir tanesini alıp genetik incelemesini yapma ihtimali. Bu ülkemizde onaylanmış genetik bazı hastalıklar var. Talasemi gibi, ne bileyim, kök hücre nakli gereken uygun verici bebek kardeş elde etmek için kurul raporuyla tüp bebek ödeniyor. Mesela hemofilili bir bebeğin var. Ona kardeş kemik iliği nakli için uygun bir kardeş yapmak için sana tüp bebek ve preimplantasyon genetik tanı tedavisini de devlet ödüyor. Yani böyle bu tür genetik geçişli kan hastalıklarında böyle bir şey var.
Yani bu
diğer tartışmalar var.
Diğer çocuğun genetiği hasta olan hayattaki çocuğun tedavisine uygun şekilde üretilecek şekilde genetiğiyle oynayabiliniyor yani şu anda.
Genetiğiyle oynanmıyor. Uygun olan seçiliyor.
Ha, uygun olanı seçilip hamileliği sürdürmesine izin veriliyor yani.
Evet.
Evet, etik tartışmalar demiştiniz.
Etik tartışmalar dedim. Şimdi 15-20 tane yumurta elde ediyorsun bir ayda. Ve o 15-20'nin sperm çok zaten. 15-20'si de dölleniyor diyelim. 15 tane falan embriyo var. Bu embriyoların en iyilerini seçip olabildiğince fazla embriyoyu rahimin içine yollama gibi bir eğilim vardı ilk başlarda. Böyle 7'siz, 8'siz gebelikler olabiliyordu. Şimdi kadın doğum hekimliğinde bir obstetrisyenin, yani doğum hekiminin, obstetri doğum hekimi demek. Doğum hekiminin en büyük kabusu çoğul gebeliktir. Çoklu gebelik 200-300. Sayı arttıkça çünkü sıkıntılar artar. Yani bir 400 gebelik 30. haftayı bulamaz bile çoğu zaman. Erken doğum olur. İşte diğer bütün gebelik sıkıntıları da artar çoğul gebeliklerde. O yüzden ilk tüp bebek o işte 1990'larda böyle hurra yapılınca böyle çoklu gebelikler bir sürü oldu. 7'sizler, 8'sizler, bilmem neler. Benim dini inancım müsait değil. Bebeklerimi aldıramam vesaire. Şimdi öyle 3'ten fazla gebelik oluştuğu zaman 400, 300, 500 rahmin içindeki bazılarını kalbini durdurma gibi, ona fetosit deniyor ve fetüs öldürmek yani. Fetosit yapılıyordu. Şimdi bazı aileler bunu kabul etmiyor. Benim inancıma ters, hani bebeği öldüremem diye.
Neye göre seçilecekler? Rastgele mi? Gebelikler. 800 bir gebelikteki fetosite neye göre karar veriliyor? Rastgele mi karar veriliyor?
Rastgele. Ha. Genelde rastgele.
Evet, aileler bazen bunu kabul etmiyor dediniz.
Gelişimi geri olan bebek varsa ultrasonda o seçilebiliyor. Ya da rahim ağzına en yakın olan filan. Hani öyle yapılabiliyor ama genelde rastgele oluyor. Bu yani çok zor bu kararları vermesi. Bu 300-400 gebelikler bir anda bizim yeni doğan yoğun bakım ünitelerini doldurdu. Yeni doğancılar, çocuk uzmanları, yeni doğancılar isyan ettiler yani. Hani bu çoğul gebelik işini durdurun. Ki akıllı olanı da çoğul gebelik işini durdurmak. O yüzden kanuni olarak rahmin içine verilecek embriyo bir ile kısıtlandırıldı. Bir tane embriyo vermeye müsaade var. Maksimum iki verebiliyorsun. O da belli kondisyonlarda, hani birkaç kere denedin olmadıysa iki verebiliyorsun maksimum.
O zaman bu kanuni düzenlemeden sonra maksimum ikiz tüp bebek meydana gelebilir.
Evet.
Hocam yani peki
300 varsa onu 3 tane embriyoyu rahmin içine yollamış doktor, hani hukuki olarak bağlayıcı bir şey var orada.
Ama şey olabilir mi peki? Bilmiyorum, o aşamadan sonra oluyor
bölünüyor,
mu?
Bölünüyor. Bölünüp iki, evet. Yani ben iki embriyo verdim ama 300 olabiliyor öyle şeyler. İşte biraz bilimsel, biraz filmsel karışıklıklar. Şey, yani,
hocam yok lütfen devam edin. Başka bir sorum vardı.
Yok geç, tamam.
Hocam şimdi peki tüp bebek yapmanın herhangi bir zararı var mı?
Tüp bebek işlemi, o yumurtalardaki yumurtaları iğneyle topluyoruz. Vajinadan soktuğumuz iğnelerle topluyoruz. Bu esnada o bir ameliyat yani. Kapalı ameliyat. Laparoskopi dediğimiz bir çeşit laparoskopi. Tam laparoskopi değil ama oosit pick-up diyoruz ona. OPU. O oosit pick-up işlemi genel anestezi altında oluyor ve vajinandan batın boşluğuna iğne giriyor. Orada damara denk gelebilir, bağırsağa denk gelebilir, mesaneye denk gelebilir. Çeşitli sıkıntıları, komplikasyonları olabilir. Yani tabii ki o işlemin, sadece o OPU'nun riski var bir. İkincisi, o kullandığımız iğneler yumurtaları fazlalaştırıyor ya. 20 yumurtadan daha fazla elde edilirse, yumurtalar çok uyarılırsa, o ovaryen hipersütümülasyon, yani yumurtalığın fazla uyarılması sendromu diye bir şey var. Ovaryen hiperstimülasyon sendromu gerçekten tüp bebek işleminin en büyük sıkıntısı. Ovaryen hiperstimülasyon olduğunda, çünkü kadının karnı sıvı doluyor, ciğerlerine kadar sıvı doluyor, kan pıhtılaşma ihtimali artıyor, ölümcül bir şey yani. Ölüme kadar gidebiliyor. Hatta gebelik olursa, yani yerleştirdiğimiz embriyo tutarsa, ovaryen hiperstimülasyon daha da kötü gidiyor. Sadece o yüzden o gebeliğin kürtajla sonlandırılması falan bile söz konusu olabiliyor, yani tehlikeli bir şey. Ovaryen hiperstimülasyon. Korumak için yaptığımız şeyler var. Yani hem bir embriyo ile kısıtlanmış olması bebeğin, hem böyle ovaryen hiperstimülasyon gibi sıkıntılar olmasından dolayı artık o embriyoları dondurup çözüp, donmuş çözmüş embriyo verme ve yumurta dondurma, hani dondurma teknikleri gelişti bundan sonra. Yani kadından 20-25 yumurta toplanıyor. Onlar embriyo elde ediliyor. O ay pas geçiliyor. Embriyoların hepsi donduruluyor. Bir sonraki ayda işte o çözünen embriyolardan birer birer. Çünkü her seferinde tek verme ihtimalin de var. Hani çözüyorsun, birer birer veriyorsun gibi. Teknikler çeşitlendi. Bir sürü farklı o spermi yumurtanın içine iletme tekniği de var. İşte Suzy tekniği var, GIFT tekniği var, bir sürü teknik var. Ama standartta çoğu kullanılıyor. Standart olarak bu X dediğim yöntem kullanılıyor ve genellikle kalan embriyolar dondurularak bir embriyo verilme şeklinde. Ondan sonra da bekliyorsun 10 gün. 10 gün sonra gebelik testi tuttu mu tutmadı mı? Heyecanlı bir bekleyiş işte.
Bu donmuş embriyoları ne kadar süre daha kullanabilirler? Yani ne kadar süre?
Olarak 5 yıla sınırlandırılmış durumda.
Ha, bunun sınırı var. O halde farklı bir ülkede farklı bir şey de olabilir.
Evet.
Yani belki vardır.
Ülkedeki kanunlar çok sıkı ama. Hukukçularımız sağlam. Kanunu sağlam koyuyorlar. Ülkede kanun eksiği yok.
Evet, her konuda yani var.
Yasamada bir eksik yok biliyorsun ki yürütmeyle evet. ilgili.
Yani aslında hukukçular olarak her konuda bir kanun yazılması değil ama olmamalı. Evet, kanun yapma tekniği genel ve işlevsel bir şekilde kısa maddelerle olayları açıklamaktır. Ama bu kazuistik metot diyoruz. Her olaya özel kanun yapma olayı evet. şeklinde gelişiyor maalesef. Böyle oluyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Vardır. O kadar çok ki ilk işimizi düşünce bakıyoruz biz de. Ben de şu anda size ezberden sayamıyorum. Peki hocam. Ben bu dondurma meselesini sonda bir daha sormak istiyorum. Çünkü kadınların şeyiyle alakalı da biraz bahsettiniz ama mesela tüp bebek erken menopoz yapar mı? Böyle bir yapmıyor. Şeyden de bahsediyorlar.
Bununla ilgili mesela. Çok çalışma var. Yumurtalık rezervi zaten kendi halinden azalmamışsa, yani tüp bebek yapma nedenimiz zaten yumurtanın az olması değilse, tüp bebeğin kendisi o yumurtaya yaptığımız o iğne darbeleri yumurta rezervini azaltmadığı gösterildi. Yani menopozu erken yaşa çekmiyor. Menopoz yaşıyla ilgili şu anda bildiğimiz tek bir faktör var etkileyen, o da sigara. Yani sigara içen kadınlarda 1,5 yıl öne çekiliyor menopoz yaşı, onu biliyoruz. Fakat hani tüp bebeğin erken menopoza neden olma gibi bir şeyi yok. Tüp bebekle doğan bebekler normal bebekler mi, hani bunu sorabilirsiniz. Mesela.
Evet, normal bebekler mi acaba?
Evet, normal bebekler. Gayet.
Hiçbir farkları yok. Zaten sokakta görüyoruz artık tüp bebek olarak doğmuş birisiyle bizim bir farkımız yok diye tahmin ediyorum.
Yani inançlı bilim insanlarının böyle biraz inançlarını da sorguladığı bir şey oluyor tüp bebek öğrenme. Orada insan yapıyorsun resmen yani. Haşa tövbe huzurdan. O yumurtanın içindeki genetik materyal, spermin içindeki genetik materyal. Onların iğne yardımıyla birbirine buluşturulması onlarda bir şey yapmıyor. tüp bebekte doğan bebeklerin işte ne bileyim gelişimsel sorunları var mı? Ne bileyim tüp bebek olan bebeklerde dikkat eksikliği, hiperaktivite daha fazla mı? Tüp bebek olan bebeklerde otizm daha fazla mı? Anomali daha fazla mı? Bunlarla ilgili yayınların hiçbirisinde bir kanıt bulunamamış. Yani diğer bütün faktörleri elimine etmek lazım. Şimdi düşünsene tüp bebekle doğan bir bebek, annesinin babasının çok istediği bir bebek yani. Ve
ekstra bakım
imkanları da olan bir aile belli ki. Hani bazı kondisyonları zaten seçilmiş bir aileler onlar. Hani ne bileyim hafif dikkat eksikliği için ya da hafif hiperaktivite için tanı alma ihtimali daha fazla olan çocuklar olabilir onlar. Ne bileyim en ufak bir hastalıkta doktora götürülme ihtimali daha fazla olan çocuklar olabilir vesaire. Hani öyle tüp bebekli doğdu ya işte bu sarışın oldu o yüzden. Orada bir sarışın doktor varmış. Onların hepsi bebeklerin hepsi o yüzden sarışın. Tövbe yarabbim. Bunların hepsi kanunla kesin
yasaklanmış
şey kurallar var. Çok acayip bir denetleme mekanizması var. Tüp bebek merkezleri çok standart işler yaparlar. O tüp bebek merkezine takılan klimanın gücü bile bellidir. Hangi metrekareyi havalandıracağı bile bellidir. O dolapların çalışacağı şey bellidir. Takılacağı fişin voltu bile bellidir onun. Çok sıkı denetimlerde bir kadından yumurtayı aldığın zaman onun etiketlemesi, işaretlemesi, onun kocasının spermiyle döllenmesi falan bunların hepsi böyle çok dokümante edilebilir, izlenebilir şeyler. Ve kanun sağlam olduğu için kanun çerçevesinde de bir yamuk olmaz ülkemizdeki tüp bebek merkezlerinde, onu söyleyeyim. Böyle hikayeler dinlemiş olabilirsiniz. Hani o 1990'larda değişik şeyler olmuş. Ama 2000'lerden itibaren hele de bu 2008'den itibaren acayip süper kanunla çıkmaya başladı biliyorsun. Hani kolay kolay. O kanunların çıkışıyla beraber çok sağlam kuralları var. Tüp bebek en kurallı, en standart tedavilerden biridir kadın doğumdaki.
Mesela yorumlarda şey de sormuşlar işte. Tüp bebekle Down sendromu ilişkisi. Sonra Buse yaşla ilgili Down sendromunun artma ihtimali. İşte bağışıklığı daha zayıf oluyor falan gibi şeyler. Belki de işte buna benzer tahmin edebileceğimiz üzere şeylerden kaynaklanıyor. Ben bir dakika bakayım başka ne sorumuz vardı ya da yorumlardaki sorulara mı bakalım?
Benim bir tane vardı başlığım. Gelecek tüp bebekte mi? Gelecek yılında mı?
Hocam gelecek tüp bebekte mi? Evet doğru, bu soruyu çok merak ediyorum. Çünkü sanki oraya gidiyor gibi insanlar temas etmeden çocukları oluyor tüp bebekte. Zaten temas konusunda sıkıntı yaşadığımızda bir dönemdeyiz. Oraya gidebilir mi? Gelecek tüp bebekte mi? Evet.
Yani Büşra'cığım tüp bebek eğitimi alan her klinisyen, her bilim insanı, o laboratuvarda çalışan her insan yani insanlığın geleceği burada diyor. Hissi öyle yani. Hakikaten insanın üremesini çözmüş durumdayız. Tüp bebek yöntemiyle. Bayağı bir olağanüstü bir şey yapılıyor orada. Yani o yumurtanın o kalitesi, o spermin seçilimi, onun büyütülmesi, içine koyduğun şeyler, işte ne bileyim biraz glutatyon koyuyorsun, biraz C vitamini, biraz bir şeyler koyuyorsun, işte o ortamın pH'ini ayarlıyorsun, bir şeyler yapıyorsun ve böyle kendini bayağı bir biyomühendis gibi hissediyorsun hakikaten. Yani hakikaten gelecek buralar. Ve dedin ya genetiği değiştirilmiş. Şimdilik günümüzde hem zaten etik kanun da müsaade etmiyor buna. Genetiği değiştirilmiş bebekler şu anda yapamıyoruz. Zaten yasak öjeni, hani yapamıyoruz. Öyle cinsiyet seçmek, işte Y kromozom olan ne bileyim erkekleri seçeyim falan, erkek embriyoları seçeyim falan. Embriyo seçilimi sadece işte bu genetik hastalık varsa, kemik iliği nakli uygun, hani doku uygun bebek seçme gibi bir durum varsa yapılıyor, ona müsaade ediliyor. Onun dışında hiç embriyo da seçemiyorsun, seçmek yasak. Fakat teoride mümkün. Olanların arasından seçim yapılabilmesi mümkün. Yani teoride mümkün. Genetikle oynamak dediğin değiştirmek, genetiği değiştirmek. Yani böyle bir genetik mühendislik gibi birinci kromozomun P kolunun şurasını alayım, şunun şununu koyayım falan gibi. Bunlar CRISPR dediğimiz bir yöntemle. CRISPR'ı konuştunuz. Bir tane genetik doçenti vardı burada. Onu bir konuştunuz CRISPR'ı bu kanalda. Gelecek Bilim'de de konuşuldu. Bu gerçekten biyomühendislik, bir genetik mühendislik.
Biyomühendislik yayını yapmıştık.
Bu mümkün olacak. Bu mümkün olacak ama çok böyle yapma bozma şeklinde geliyor. Bir de oradan şeyi söyleyeyim size. Klonlama.
Klonlamadı çünkü
Klonlamada.
üremesi mümkün nesil elde edilemiyor diye hatırlıyorum. Yani
Evet.
klonlama sonucunda elde edilen ki Dolly kısırdı diye hatırlıyorum mesela. Değil mi?
Evet.
İnsanda bu nasıl acaba?
Evet. Yani mesela
Gerçi
ölmüş
o...
dedemizin mezarından genetik materyalini elde edip o genetik materyali bir yumurtanın boşaltılmış, içi boşaltılmış yumurtanın içine koyarsanız dedenizi büyütebilirsiniz yeniden sıfırdan, 0 yaşından itibaren. Şimdi klonlama mümkün. O proniklos aşamasında gösterdim ya. O yumurtayı iki proniklos aşamasında. O proniklosları alıp boşaltıp o sitin içindeki o şeyi yetişkin birinin bütün hücresinin içindeki genetik materyali koyarsan o yumurtaya, o yumurta o hücreyi aldığın kişinin klonu olarak bir bebek büyüyebilir. Bu mümkün. Ve bunu koyunlarda başardılar. Dolly klon olan ilk koyun. Fakat Dolly yapana kadar 365 tane düşükle sonuçlanan denemesi olmuş mesela o bilim insanının. Bunu biliyor musunuz?
Hayır.
Dolly
Survivor
366.
bias diyorlar ya buna.
Düşünsene
Sadece başarılı değil.
yılın her günü için denemiş adam bir tane ve başarısız olmuş. Yani yıllarca uğraşmış Dolly'yi klonlayabilmek için. Şu anda bugünkü bilgilerimizde bildiğimiz kadarıyla insan klonlanmadı.
Belki.
Zaten yasak. Evet. Bildiğimiz kadarıyla klonlanmadı. Zaten klonlanamayacağını da düşünüyoruz. Çünkü o tam insana dönme halinde o embriyonun insansılaşması döneminde tam o iç hücre kitlesi insana doğru dönüşeceği zaman bir genetik olay oluyor orada. Epigenetik dediğimiz bir durum oluyor. Bazı genler yapısal olarak bozuk olmasa da kapatılıp susturulabiliyor. Bazı genlerde yapısal olarak yamuk olmasına rağmen işte genetik üstü, epigenetik genetik üstü demek. İfadesi fazlalaştırılabiliyor. Epigenetik bir konfigürasyon var insan cinsinde çok özellikli. Bu başarılamıyor. Başarılamadığı için insan klonlanamıyor. Fakat o epigenetik kısmı da çözülüp gelecekte ben onun da mümkün olabileceğini geleceğin
Düşünüyorsunuz.
buralarda olabileceğini düşünüyorum yani. CRISPR ve yani klonlama hakikaten tüp bebek yani bilmiyorum bir gün gelecekte bilim insanları olarak yaşayacaksak o bilim insanları arasında bir üreme sağlığı uzmanı mutlaka olacak yani. Olmadan olmaz.
Gerçekten gelecek orada da klonlama fikri beni çok korkutuyor. Yani mesela farklı şeylerle de yapılabilir mesela denenebilir ama etik olmayan deneyler geliyor aklıma şu anda. İşte o aşamada belki
Evet.
epigenetik dediğiniz şeyler
Evet,
çözülemedi.
hiçbir yasak.
Çözüldükten
Allah'tan
sonrası
yasak.
için evet Allah'tan yasak. Umarız dünyanın her yerinde bu yasaklara uyuyorlardır. Çünkü enteresan bir durum yani hani
Şeyi,
düşünmesi
Sümer
gerçekten.
tabletlerini okumuş muydun? Muazzez İlmiye Çığ yazar kitaplarında. Muazzez İlmiye Çığ'ın kitaplarında var.
Muazzez Hoca'nın ismini biliyorum ama kitabını okumadım,
Kitabını okumadın.
bilmiyorum.
Bir de o Sümer tabletleri var. Sanırım 6 tablet miydi? Dünyada keşfedilmiş en eski yazılı metinler,
Tabletler.
Sümer tabletleri. Sümer tabletlerinde Anunnaki, hani uzaydan insan, uzaydan gelen Anunnakiler, Tanrı insanlardan yaratıldığı, üretildiği söyleniyor o tabletlerde. Ve o tabletlerde, yani tam o tabletleri okuduğum dönemde ben tüp bebek eğitimi alıyordum. Ve bir tüp bebek anlatılıyor o tabletlerde. İşte Anunnaki'nin erkek tohumunu alıyor. Dünyada da maymunsu yaratıklar var o dönemde. O maymunun da dişisinin yumurtasını alıyor. O bebek olmuyor. Ondan sonra ne bileyim işte Anunnaki kadınlarından bir tanesinin yumurtasını alıyor. İşte maymunun spermini alıyor falan filan neyse. Orada hani Adem'in yaratılışı, Havva'nın yaratılışı falan hani gönderme yapılıyor aslında oraya da. Orada ben tüp bebek eğitimi alırken okumuştum o tabletleri. Tam dört dörtlük tüp bebek anlatıyor. Çünkü en sonunda şey diyor. Enki dünyanın kabını kullanmak gerektiğini anladı diyor. Yani kendi gezegeninden gelen kabı kullanıyormuş. Dünyanın kabını kullanmak gerekiyormuş. O yüzden topraktan bir kap yapmış. O topraktan kapta karmış o şeyi. Yani orada anlattığı şey dört dört tüp bebek aslında. Tüp bebekte o yumurtanın içinde olduğu o sıvı biz ona şey diyoruz işte. tampon sıvı. O yumurtanın içindeki plazma. Sanki onları anlatıyor gibi. Ben hani biraz fazla çıkarımda bulunmuş olabilirim o dönemde çok. Ama yani hakikaten gelecek tüp bebek olmadan olmaz. Onu söyleyeyim.
Belli ki oraya doğru gidiyor.
Hele de kadınların doğurganlıklarını bu kadar öteledikleri bir dönemde. Hele de cinselliğin yani sevişmenin sevmekten pek gelmediği dönemlerde.
Evet.
Bunu da söyleyeyim. Hani bir cinsellikle ilgilenen üreme sağlığı uzmanı olarak. Cinsel ilişkisi, daha doğrusu cinsel doyumu, cinsel uyumu daha iyi olan çiftlerin eve canlı bebek götürme oranı daha yüksek. Hani onlarda tüp bebek daha başarılı oluyor, bunu da söyleyeyim.
Bu bir araştırma.
Baştan itibaren yasaklanır cinsellik. Ya, yok zaten hiç yapmıyoruz falan. Tüp bebek yaparlar, koyarlar buraya, tamam. Hiç yapmak baştan da hiç yapmıyoruz zaten filan. Yapılan çalışmalarda doyumu yüksek çiftlerin eve canlı bebek götürme oranları daha yüksek olduğunu gösteriyor. İşte, olduğu için.
Hocam peki bu kadınların çocuk yapma yaşını ötelemeleriyle alakalı az önce söylediniz ya, bununla alakalı şeyler yapılabilir 35 yaşından önce. Bundan daha önceki yayınlarınızda bahsettik mi? Ben bunu sormak istiyorum. Nasıl
gelecek bilimde işte? Anlatmadım bunu. Ha. Burada anlatmadım. Yumurta dondurma, daha doğrusu doğurganlığın korunması, buna fertilite prezervasyonu deniyor. Fertilitenin, yani doğurganlığın korunması. Ülkemizde kanuni yasak yok bunun önünde. Yani 28 yaşında bir kadının yumurtalarımı dondurmak istiyorum. Gidip bir tüp bebek merkeziyle dondurabiliyorsun. Fakat kanun 5 yılla sınırlıyor onu. O yumurtaları 5 yıl saklayabiliyorsun. Tabii sen 28 yaşında dondurduğun yumurtaları tahminen 40 sonrasına.
Evet.
Şunu söyleyeyim. Yumurta dondurup çözdüğün zaman yumurtanın canlı bir şekilde çözülmesi ihtimali daha düşük. Zigotun, yani döllenmiş yumurtanın çözülünce canlı olması ihtimalinden. O yüzden hani mümkünse tüp bebek yapalım. Tüp bebekle elde ettiğimiz zigotları donduralım deriz biz. Ama genelde hani 28 yaşında bir kadın, ben onu dölleyecek spermi bulursam sahibiyle gereken işlemi zaten hani doğal yolda yaparım dediği için çok böyle geçerli olmuyor. Fakat şimdi diyelim ki lösemi 18 yaşında genç kız, hani kemoterapi alacak. Ya da ne bileyim radyoterapi alacak. Ya da belki yumurtalık kanseri, hani yumurtaları alınacak vesaire. Bu tür hani kanser gibi doğurganlığın kaybolma ihtimali olan durumlarda da işte bu tüp bebek yapılarak, ama sadece o yumurtaların üretilip çoğaltılıp yumurtaların toplanması kısmına kadar. O yumurtalar toplanıp ondan sonra da dondurulup saklanabiliniyor. Ömür boyu.
Ama özel bir rahatsızlığının olması lazım. Evet. Ömür boyu imkansız kılacak. Yoksa imkanlı olan, ay şimdi evet, düşünmüyorum diyenlere sadece 5 yıllık.
Yani önünde şu anda mesela hani 33 yaşındayım, yumurtalarımı saklatmak istiyorum. Bir tüp bebek merkezine gidip yumurtalarını saklatabiliyorsun. Hani bunun önünde kanunlu bir engel yok.
Ama 5 yıllık dediniz.
Bildiğim kadarıyla orada da 5 yıl geçerli ama o 5 yılı pratikte uygulamıyorlar. Çünkü zaten 5 yıl sonrasında şey yapılıyor.
Anladım.
Tam oradaki hukuki zemini bilmiyorum. Orada hukukta bir açık var mı? Hani çünkü teorik olarak kadın 60 yaşında da o yumurtalardan çocuk yapabilir. Bunun önüne geçmesi lazım kanun. Çünkü yumurta 60 yaşında, diyelim ki 10 yıldır menopozdasın, 10 yıldır adet görmüyorsun. Fakat o hormonları verdiğin zaman o yumurtayı tutabilir hale geliyor rahim, büyüyor yani.
Bu durumda da belki mümkün olabilir yani.
Evet.
Bir de hocam şimdi şeyi hatırladım, hukuk fakültesinde konuştuğumuz konulardan. Kadınla erkek karar vermişler, bir zigot, tüp bebek yapılmış ve bu tüp bebeğin dondurulmasına karar vermişler. Laboratuvarda uygun şartlarda bu tüp bebek dururken kadın ya da erkekten bir tanesinin ölümü durumunda miras konusu. Şu an hatırlıyorum bunu tartıştığımızı.
Yani, evet, tartışma konusu bunların hepsi.
Evet, aslında medeni kanuna göre sağ ve tam doğumdan itibaren rahme düştüğü ana da dahi, yani doğum olursa eğer 9 ay öncesinden itibaren o hakları sayılıyor. Ama doğum olmazsa 9 ay önce biri vardı yoktu gibi bir şey kabul edilmiyor. Kanunda böyle bir kısım var. Ama işte bu çocuk zigot halinde tüpte dururken ne olacak? İşte bu da hukukun tartışma alanı olsun. Çünkü tartışmalar devam ediyor. Şu an bu konuda net bir cevap yok. Belki sorunlar işte hukukta yaşayan bir şey, daha başında da söyledik ki resmi gazeteden bakıyorum diye. Sorunlar büyüdükçe, bir şeylerle karşılaşıldıkça yorumla gelişecek bir şeyler olacak bu konuda yani.
Evet. Hukuk hep geriden geliyor, hani etik kuralları gözetiyoruz şu anda. Yani daha böyle hani içimiz ne el veriyorsa, etik olarak hangisi bize uygun geliyorsa onu yapıyoruz ama hukuk hep geriden geliyor.
Maalesef.
Hukukun bu çılgın bilimi yakalaması için çok çaba sarf etmesi lazım. Bu da işbirliği de olacak hani. Sizin gibi bir daha var avukat hanım. Böyle hani bu tür bilim kanallarında hani hukuk ne alaka değil mi? Hani tamamen
Evet.
bambaşka disiplinler.
Evet.
Bu da işbirliği içerisinde hani onu yapacağız ki
Olmak lazım.
o hukuk olmadan hiçbir şey olmaz canım. Gerçekten
Maalesef.
ondan sonra hak iddia edenler çoğalacak.
Evet, ama sorun çıkmadan da bir düzenleme gelmesine zorlanması birazcık işte evet öngörülülük gerektiriyor. Maalesef çok da uygulamada göremiyoruz. Bakalım belki zamanla olur. Yorumlardan bir şeyler görmüştüm. Nisa bizim gönüllülerimizden bir biyolog olarak sormuş. Sperm ve yumurtayı birleştirme aşaması çok mu zor? Ne kadar uzmanlık gerektirir demiş.
Hiç zor değil ama
Üstüne
o
mi
da
döküyoruz
6 ay
biz?
kurs görmesi gerekiyor bir biyolog olarak tüp bebek biyoloğu sertifikası almak için. 6 ay o laboratuvarda çalışmak gerekiyor. Manipülasyonu öğrenmek biraz zaman alıyor. O mikropipetlerle o mikroskopa alışıp el göz koordinasyonu manipülasyon çok zor değil. Yani genelde mikroskopun başına geçip ikinci, üçüncü denemelerinde tutturabilir hale geliyorlar insanlar. Ama
İnsan
kanunda 6 ay eğitim. Yani o sertifikayı almak için 6 ay eğitim almak gerekiyor.
hücreleri üzerinde mi yapılıyor bu eğitimler?
Tabii. Yani normalde çalışan bir tüp bebek merkezinde alıyorsun o eğitimi.
Anladım. Demek ki zamanla her şey eğitimli olduğu gibi
Evet,
bu da
süpervizyon
olabilir.
altında. Yani klinik eğitimler biraz öyle usta çırak ilişkisi gibi. Çok zor bir
Pratikte daha
şey
çok.
değil ama Nisa. Yani hemen öğreniliyor. Merakın da varsa hemen.
Hocam, şimdi bir bakalım. Mehmet Alp Özaydın da şöyle bir soru sormuş. Yumurta ve spermin seçim aşamalarından bahsedebilir misiniz? Ben anladığım kadarıyla rastgele ama tabii kaliteli olanlar seçmiş.
Spermi seçiyoruz, seçebiliyoruz.
Neye göre seçiyorsunuz?
Şimdi oraları çok uzamasın diye anlatmadım da kadının yumurtalığından kaç yumurta çıkarsa hepsini alıyoruz. Seçmiyoruz. Bu aldığımız yumurtaların bazıları istediğimiz kalitede oluyor, bazıları istemediğimiz kalitede oluyor. İstediğimiz kalitede olanlarını seçiyoruz. Bundan neyi anlatıyorum? Tam döllenmeye uygun aşamadaki yumurta olmuş olması gerekiyor onun. Bazen senkronize olamıyor. Yumurta döllenmeye uygun aşamada değilse döllenmiyor. O yüzden bazen o yumurtayı bekletiyoruz filan. Neyse. Yumurtanın berrak olması, içinde partikül olmaması, büyüklüğünün işte ne bileyim zarının yapısı falan bunları seçiyoruz. Kaliteli yumurta. Ama zaten o ayarlamayı tam böyle orkestrasyon şeklinde yaptığımız için yumurtalar genelde istediğimiz kalitede oluyor. Hani yaşta çok ileri değilse. Spermi seçiyoruz ama. Spermi ejekülattan alabiliriz. Yani semenden. İşte mastürbasyonla elde edilen o semenden alabiliriz. Genellikle oradan elde ediyoruz. Fakat bazen semende sperm olmuyor. O zaman erkeğin yumurtalığından, testisinden, ameliyatla, mikro ameliyatlarla o tüplerden sperm alıyoruz. Spermi şekline göre seçiyoruz. Şekline ve hareketliliğine göre. O ejekülattan aldığımız spermi en güzel hareketli, en baş boyun ve kuyruk morfolojisi en güzel olanı seçiyoruz.
En
Bunlar
kalitelisi dışsal olarak
kuyruğunu
güzel
kırıyor.
gözüküyor.
Evet, tekniği var. İşte o Nisa meraklı öğrenir, hemen öğrenir. O mikropipetle kuyruğunu kırıyorsun. O spermin kafasını şeye alıp pipete yumurtanın içine enjekte ediyorsun. Onda en başı özellikle başı çok büyük olmayacak. Çok böyle küçük de olmayacak. Tam böyle bir ideal şey şeklinde, sferik yumurta şeklinde bir başı olacak spermin. O başları seçiyoruz özellikle. Onlar hani doğurgan oluyor en fazla. Yumurtalıktan alınan, yani testisten alınan spermlerde de o zaman henüz kuyruğu oluşmamış, olgunlaşmamış yuvarlak sperm hücreleri kullanılıyor orada da. Orada da yine
İlginç.
hani sitoplazması en temiz olanı, en yuvarlak olanı falan seçiliyor. Ona göre seçiliyor ama şekil olarak seçiliyor. Hani bir genetik olarak genetiğe en uygun olanı seçeyim gibi bir şey söz konusu olmuyor. Şekline bakarak hücreni seçiyoruz.
Genetiğin seçiminin de zaten yasak olduğunu söylediniz.
Yani
Benim
yapılamaz.
gözüm
Teknik olarak da imkansız şu anda.
sanırım bir filmde mi gördüm artık lise biyoloji dersinde mi? Bu sperm işte gidiyor. gidiyor, yumurtaya saplanıyor yani, ya da nasıl diyeyim, yumurtaya tutunduğunda diğer spermler tutunamaz hale geliyor ve onun sadece baş kısmı içeri girip kuyruk kısmı dışarıda kalıyor diye hatırlıyorum. Tam olarak anlattığınız bu pipete çekmeli falan da benim gözümde onu canlandırdı. Doğal yollaya çok benziyor, sadece birazcık dışarıdan etkiyle yapıyorlar. Bir soru daha görmüştüm, yavaştan toparlayacağım çünkü vaktimizi de alıyoruz, sizi de çok yormayalım, zaten yorgundunuz. Tüp bebek tedavisinde bebekte ve kadında oluşabilecek risk hastalık var mıdır diye sormuşlar.
Ekstra bir hastalık yok. Yani ekstra bu bahsettiğim bir yumurtanın aşırı uyarılması sendromu dışında ekstra bir, yani normal gebelikten çok bir farkı yok.
Normal gebelikten farkı yok dediniz. Aynı beyefendinin bir sorusu daha var. Kesinlikle yapması ya da yapmaması gereken tüp bebek yok tedavisindeki kişiler.
Normal şey, hayatımıza devam edin diyoruz.
Belki sigara
hatta
gibi,
özellikle
yapmaması
gibi gereken şey hareketsiz kalması kadının. Çok hareketsiz kalma diyoruz. Çünkü pıhtılaşmaya eğilim oluyor ya.
Bilmiyorum. Oluyor mu?
Ovaryen hiperstimülasyon sendromunda pıhtılaşmaya eğilim oluyor. O yüzden hani hareketsiz kalmamasını tavsiye ediyoruz.
Spor, hareket her zaman her şeye de iyi geliyor zaten.
Evet.
Demek ki bu konuda da önerilen bir şey. Nurşah Bey hukuki olarak her isteyen yumurta donduramıyor demiş. Ben hukuki şeyini bilmiyorum. Sadece özel durumlarda olanlar için Sağlık Bakanlığı'nın, Nurşah Hanım, özel durumda olanlar için yani Sağlık Bakanlığı'nın
şey, tabii ki yumurtanın rezervinin azaldığını gösteriyorsun ama yani bir kadın başvurduğunda yumurtalarını dondurabiliyor diye biliyorum ya. Orada bir şey,
yani, yani şu an ben bu konuyu bilmediğim için yorum yapamayacağım maalesef. Hukukçuyum ama her konuyu bilemem. Böyle bir yorum olduğunu da belirtelim. Ama özel durumda olanları siz de belirttiniz zaten. İşte çeşitli özel, çok yumurtalık kaybına sebep olabilecek hastalıklarda Sağlık Bakanlığı'nın zaten ömür boyu yumurtalık dondurmasına izin verdiğine yönelik bir şey olduğunu söylediniz. Diğer konularda sağlık durumunda bir sıkıntı olmayanlar da araştırsın. O halde öyle söyleyelim.
Yani ama mucize bir tedavi yöntemi değil, onu söyleyeyim. Hani yumurtalarımı dondurdum, tamam artık benim çocuk cepte gibi bir şey değil söz konusu. Hani o dondurulan yumurtalardan gebelik olma ihtimali %1 civarında. Onu söyleyeyim.
Yine de
mümkünse tazesi.
Mümkünse vaktinde ya da zigotunuzu
dondurun. Vaktinde değil yani şey, yani
taze taze.
Spermle beraber olanı, yani mümkünse tüp bebek yöntemi.
Çocuk isteyenlere inşallah herkesin çocuğu olsun diye diyorum yani şu anda. Çünkü gerçekten çok ülkemizde de dünyada da ciddi bir sorun. İnsanların çok isteyip de olmaması gibi bir durum çok üzücü olmalı diye tahmin ediyorum.
Evet.
O yüzden bir şey diyemiyorum. Hocam çok güzel bir programdı yine, sağ olun. Ben başka soru göremiyorum. Sizin gördüğünüz
evet,
başka soru oldu
geldi
mu? Çocuklarınız da eve geldiyse o halde. Var mı başka söylemek istediğiniz bir şey? Yavaştan
yok,
toparlayalım o halde.
Bilimde, bilimle kalın.
Hocam biz de sizi çok seviyoruz. İyi ki geldiniz. 2 hafta sonra tekrar bakalım ne bölümde evet görüşeceğiz. Nisa bir soru daha sordu ama artık onu da teknoloji bu kadar gelişmişken, tüp bebeğin tutma ihtimali neden bu kadar düşük? Teknoloji çok gelişmiş, niye tüp bebekler %30'da kalıyor diye sormuş ama işte biraz daha çalışsınlar bakalım belki.
Ben
siz biyolog
kadar çalışsın.
Yani hani bilim ilerledikçe belki artar. O zaman teşekkür ediyoruz hocam. Bilimle kalın diyelim. Yavaştan toparlayayım ben de sizi aşağıya alayım.
Teşekkür ederim.
Görüşmek üzere. Podcast dinle.